Ayrım 2. Asya Çağı'nın Öncüleri. Doğu Perinçek. Sayfa 21. 1. Bölüm. Lenin'e 21. yüzyıldan bakışlar. Gerici Avrupa, ilerici Asya. Lenin. 1. Bölüm. Leninizmin özü. 1.1. Sovyet devriminin ilk yıllarındaki tartışma. Sovyet devriminin ilk yıllarında bugün içinde çok anlamlı bir Leninizmin özü tartışması vardır. Stalin, Leninizmin özünün proletarya diktatörlüğü olduğunu savunmuş ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi bu görüşü kabul etmişti. Öyle ki Stalin, Lenin'in ölümünden birkaç ay sonra Nisan 1924'te Sverdlov Üniversitesi'nde verdiği bir konferansta Leninizmi genel olarak proleter devriminin teorisi ve taktiği, özel olarak proletarya diktatörlüğünün teorisi ve taktiği şeklinde tanımlıyordu. Dipnot: Joseph Stalin, Leninizmin sorunları, çeviren Muzaffer Erdos, 2. basım, Sol Yayınları, Ankara, Kasım 1992, sayfa 10. Stalin Eserler, Cilt 6, çeviren İsmail Yarkın, 1. basım, İnter Yayınları, İstanbul, Nisan 1991, sayfa 78-79 ve Cilt 8, sayfa 23. Bununla ilişkili olarak 1917 Ekim Devrimi ile birlikte dünyanın proleter devrimleri çağına girdiği söylendi. Bu formül bir süre sonra Stalin tarafından proleter devrimleri ve milli kurtuluş savaşları çağı diye düzeltildi. Dipnot: Stalin, Milli Demokratik Devrim, çeviren Şule Perinçek, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Temmuz 1977. Stalin Proletarya Devrimi Çağında Milli Mesele, çeviren Şule Perinçek, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Ocak 1977. Zinoviev, Lenin'in katkısının işçi köylü ittifakı olduğunu öne çıkarıyordu. Stalin ise Leninizmin özü tartışmasında alınan tutumları özetlerken, kendi görüşü dışında iki temel tutum daha olduğunu vurguluyordu. Buna göre tartışmanın taraflarından biri Leninizmi, Marksizmin Rusya'ya özgü koşullara uygulanması diye tanımlıyordu. Diğer taraf ise Marksizmin zamanla ılımlı hale geldiğini ve devrimci olmaktan çıktığını ileri sürüyor ve Lenin'in esas katkısını Marksizmin 1840'lardaki devrimci öğelerinin canlandırılması olarak özetliyordu. Sovyetler Birliği'nin ilk kuruluş yıllarında Lenin ve Stalin, sol ve sağ muhaliflere karşı şu konumlarda mücadele ettiler. 1. Artık 19. yüzyıl kapitalizmi döneminde değiliz. Sistem emperyalizm dönemine girmiştir. 2. Ezen ezilen millet ayrımı dünyadaki esas kamplaşmayı açıklar. Diğer çelişmeler bu eksende oluşur. 3. Devrim artık ülke içindeki burjuvazi proletarya çelişmesinden değil, emperyalizm ile o ülke arasındaki çelişmeden kaynaklanacaktır. Emperyalizmin zayıf halkası teorisi. 4. Dünya devrim odağı doğuya kaydı. Artık ileri olan Avrupa değil Asya'dır. 5. Proleter devrimleri ile milli kurtuluş savaşları emperyalizme karşı aynı cephede birleşmişlerdir. 6. Emperyalizm çağında tek ülkede sosyalizmi kurma olanağı vardır. 7. Batı burjuvazisi ile Doğu burjuvazisi farklıdır. Batı burjuvazisi çürüyen kapitalizmi temsil ediyor. Doğu burjuvazisi ise milli demokratik devrimde emekçi sınıfların müttefikidir. Ezilen dünya ülkelerinde işbirlikçi burjuvazi, milli burjuvazi ayrımı gerçeğine dikkat edilmelidir. 8. Bütün dünyada işçi köylü ittifakı devrimi başarma ve sürdürmede belirleyici önem taşıyor. 9. Köylünün özel mülkiyeti ancak gönüllü katkısıyla kolektif mülkiyete dönüştürülebilir. 10. İşçi sınıfına bilinç dışarıdan bir öncü parti tarafından verilebilir. Kendiliğinden bilinçle devrime ve iktidar hedefine ulaşılamaz. Bu 10 madde Lenin'in 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki süreçleri teorileştirmesi olarak da sıralanabilir. Başka deyişle Lenin, bilimsel sosyalizmi 20. yüzyıl pratiği zemininde bu katkılarla geliştirdi. Dolayısıyla o tarihlerde Leninizm diye anılan kuramın özeti işte bu 10 maddedir. 1.2. Lenin'in katkısı proletarya diktatörlüğü müydü? Peki Stalin bu mevzilerde mücadele ederken Leninizmin için proletarya diktatörlüğünün teorisi ve taktiği diye tanımladı? Bu soru yerindedir. Çünkü proletarya diktatörlüğü Marx tarafından bilimsel sosyalizmin özü olarak zaten ortaya konmuştu. Hatta Marx 1852 yılında Weidemeyer'e yazdığı ünlü mektubunda sınıf mücadelesini keşfetme şerefinin burjuva tarihçilere ait olduğunu vurgulamıştı. Modern toplumda sınıfların varlığını ve bunlar arasındaki mücadeleyi keşfetmiş olma şerefi bana ait değildir. Burjuva tarihçileri bu sınıf mücadelesinin tarihsel gelişmesini, burjuva iktisatçıları da sınıfların iktisadi yapısını benden çok önce açıkladılar. Benim yeni olarak yaptığım sadece şunları kanıtlamak olmuştur. 1. Sınıfların varlığı sadece üretimin gelişmesindeki belli tarihsel aşamalara bağlıdır. 2. Sınıf mücadelesi kaçınılmaz olarak proletarya diktatörlüğüne yol açar. 3. Bu diktatörlüğün kendisi sadece bütün sınıfların ortadan kaldırılmasını ve sınıfsız topluma geçişi meydana getirir. Dipnot: Karl Marx ve Friedrich Engels. Marx an Joseph Weidemeyer in New York, 5 Mart 1852. New York'taki Joseph Weidemeyer'e 5 Mart 1852 tarihli mektup. Werke cilt 28, Dies Verlag Berlin 1963, sayfa 503-509. Türkçesi için bakınız Karl Marx ve Friedrich Engels. 22 Marx'dan New York'taki Joseph Weidemeyer'e, Londra 5 Mart 1852. Seçme Yazışmalar 1, 1844-1869. Çeviren Yurdakul Fincancı 1. Basım Sol Yayınları, Ankara Kasım 1995. Sayfa 75. V.I. Lenin, Devlet ve Devrim. Çeviren M. Halim Spatar. Celal Üster, 1. Basım Aydınlık Yayınları, İstanbul Aralık 1978, sayfa 46. Lenin de Marksizmi proletarya diktatörlüğü olarak tanımlamıştı. Yalnızca sınıf mücadelesini kabul edenler henüz Marksist değildirler. Denebilir ki bunlar hala burjuva düşüncesinin ve burjuva siyasetinin sınırlarını aşamamışlardır. Marksizmi sınıf mücadelesi öğretisiyle sınırlamak demek, Marksizmi budamak, çarpıtmak ve burjuvazi tarafından kabul edilebilir bir şeye indirgemek demektir. Ancak sınıf mücadelesini kabul etmeyi, proletarya diktatörlüğünü kabul etmeye vardıran bir kimse Marksist'tir. Marksist ile sıradan küçük, aynı zamanda büyük burjuva arasındaki en derin ayrımı oluşturan şey de budur. Eğer Leninizm proletarya diktatörlüğü teorisi ise Lenin'in bilimsel sosyalizme katkısından söz edilemezdi. Stalin'in Leninizmin özü konusunda bu tutarsızlığını açıklamak gerekiyor. Stalin sol ve sağ muhaliflere karşı mücadeleyi proletarya diktatörlüğü vurgularıyla yürütüyordu. Uyguladığı yöntemler de proletarya diktatörlüğü teorisine dayandırılıyordu. Böylece Leninizmin özü aracılığıyla konumunu pekiştirdiği söylenebilir. Şurası da bir gerçek. Proletarya diktatörlüğü adına ilk pratik 1917 Ekim devrimiyle başladı. Marx zamanında 3 aylık Paris Komünü dışında sosyalizmin kuruluşuna ilişkin bir deneyim yaşanmadı. O nedendedir ki Marx'ta proletarya diktatörlüğü bir başlık olarak kaldı. Pratiği olmayan bir teori üretilemezdi. Sovyetler Birliği'nde sosyalizmi kurma pratiği, proletarya diktatörlüğü teorisini geliştirmek için bir zemin yarattı. Lenin'in katkısının özü belirtilirken ilk sosyalizm pratiğine dikkat çekilmiş oluyordu. Lenin ilk yıllarda bu pratiğin başındaydı. Stalin'in Leninizmin özü olarak proletarya diktatörlüğüne vurgu yapması bu açıdan devrimin önündeki göreve dikkat çekilmesi olarak da değerlendirilebilir. 1.3 Lenin'in katkısı. Emperyalizm çağında devrim teorisi. Ancak 20. yüzyıl gerçeğine 21. yüzyıldan baktığımız zaman Lenin'in katkısı çok açıktır. Emperyalizm tahlili ve emperyalizm çağında devrim teorisi. Daha somutlaştırırsak, emperyalizm çağının sınıfsal tahlili olan ezen ezilen millet ayrımı ve zayıf halka teorisi. Kapitalizmin emperyalizm aşamasına geçtiğini Hilferding ve Hobson gibi iktisatçılar ortaya koymuşlardı. Peki Lenin'in emperyalizm tahlilinde onlardan farklı olan neydi? Bu soruya cevap vermezsek 20. yüzyıl devrimlerini ve Lenin'in katkısını anlayamayız. Lenin onlardan farklı olarak kapitalizmin yeni aşamasını tahlille yetinmedi. O aşamada ortaya çıkan yeni sınıf ilişkilerini ve sınıf mücadelesini de tahlil etti. Artık dünya ölçeğinde sınıf çatışmalarının ekseni ezen milletler ile ezilen milletler arasındaki mücadeleydi. Dahası bir devrim önderi olarak emperyalizm çağında sınıf mücadelesinden hareketle zayıf halka diye özetlenen devrim teorisini belirledi. Lenin 20. yüzyıl başlarında çağın değiştiğini saptadı. 19. yüzyılın devrimleri arkada kalmıştı. Devrim ülke içinde işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki mücadelenin ürünü olmayacaktı. Emperyalist karakter kazanan gelişmiş kapitalist ülkeler, sermaye ihracı yoluyla ezilen dünyadan elde ettikleri sömürünün bir kısmıyla kendi emekçilerine pay vermiş ve kendi ülkelerindeki sınıfsal çelişmeleri yumuşatmışlardı. Bu nedenle devrimin merkezi çelişmelerin keskinleştiği ezilen dünyaya kaymıştı. 20. yüzyılda devrim, emperyalist sömürü zincirinin bir ülkede kırılmasıydı. Başka deyişle devrim artık bir ülkede emperyalizme karşı mücadelenin ürünü olacaktı. Komünist Enternasyonel Lenin'in özetlediğimiz devrim teorisini kabul etti. Hilferding ve Hobson'u iktisatçı olarak anlayabilirsiniz ama Lenin'i iktisatçı olarak anlayamazsınız. Ancak emekçi sınıfların devrimcisi olarak anlayabilirsiniz. Nitekim örgütlü mücadele pratiği dışındaki iktisatçılarımıza bakıyoruz, Lenin'in emperyalizm teorisini ancak bir iktisat teorisi olarak yorumluyorlar. O teorinin bir devrim teorisi olduğunu ve devrim pratiklerinde doğrulandığını göz ardı ediyorlar. Bu yüzden ayakları hep 19. yüzyıla gidiyor. Değerli arkadaşım Yalçın Küçük, Rusya Marksizmi ile hesaplaşmadan Türkiye'de Marx'ın düşüncesini geliştiremeyiz. Önümüzdedir diye yazdı. Dipnot Yalçın Küçük, İktisatçı Pratisyen ve Kapitülasyon Merkantilizm, Judaizm, Sovyetizm, Aydınlık 12 Kasım 2013. Aslında 1970'li yıllardan beri görüşlerinin özünde bu vardır. Dikkatle okunursa Yalçın Küçük arkadaşımızın hesaplaşacağı Rusya Marksizmi, Kuruşçev, Brejnev, Gorbaçovların Marksizmi değil, Lenin'in bilimsel sosyalizme katkılarıdır. 19. yüzyıla demir atan Marksistlerimiz için Lenin'le hesaplaşmak kaçınılmazdır. Çünkü 19. yüzyıla dönerek yapılan iş, emperyalizm çağında ezilen dünyada devrimden vazgeçmektir. Dolayısıyla bu pratiği teorileştiren Lenin'i sorgulamaktır. Oysa 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın ilk yarısında devrimcilik ancak ezilen dünyadadır. Lenin ve Mao bunu saptadılar ve o nedenle Rusya'da ve Çin'de devrime önderlik edebildiler. 21. yüzyıl devrimlerini 19. yüzyılın burjuvazi-proletarya çelişmesi içine sığdıramayanlar ne yapabilirler? Zorunlu olarak 21. yüzyıl devrimlerini reddedeceklerdir. Bunun için Rusya Marksizmiyle yani Lenin'le hesaplaşmaları gerekir. O da yetmez. Mao'nun önderliğindeki Çin devrimi pratiğine ve teorisine sırtlarını çevirmeleri gerekir. Kore, Küba, Vietnam, Laos, Kamboçya, Nikaragua, Zimbabwe, Venezuela, özetle Asya, Afrika ve Latin Amerika'da devrimleri yok sayma yolu böyle açılır. Lenin kuşkusuz aşıldı, devrim pratikleriyle ve Mao ile aşıldı. Ancak aşma başkadır, hesaplaşma başkadır. Lenin'in katkılarına ölümünden sonraki Sovyetler Birliği, Çin ve diğer devrimci pratiklerin deneyimleriyle bakarsanız Lenin'i geliştirirsiniz. Bu bilimsel sosyalizmin geliştirilmesidir. Ama o devrimci pratikleri 19. yüzyıla sığdıramaz ve burun kıvırırsak hesaplaşma gerekir. Lenin'in emperyalizm çağında devrim teorisi 20. yüzyıl devrim pratiklerinde doğrulandı. Marx ve Engels'le olmayan buydu. Olamazdı. Çünkü onlar 20. yüzyıl pratiğini yaşamadılar. Olmayan bir pratiğin teorisi olamazdı. Bilimsel sosyalizm pratiğin bilimiydi. Nitekim Lenin'in kendisi de aslında bilimsel sosyalizme yaptığı katkıyı dile getirmişti. Komünist Enternasyonel'in 1920 yılı Temmuz ayında toplanan ikinci kongresine sunduğu Milletler ve Sömürgeler Sorunu üzerine tezlerinde bunu görebiliyoruz. Dipnot V.E. Lenin, Report of the Commission on the National and the Colonial Questions, July 26, 1920, The Second Congress of the Communist International, Milletler ve Sömürgeler Sorunu üzerine, Milletler ve Sömürgeler Sorunu Komisyonu'nun Komünist Enternasyonel'in 2. Kongresine raporu, 26 Temmuz 1920, Collected Works, Cilt 31, Progress Publishers, Moskova 1974, sayfa 240-245. Bu rapor aynı zamanda bir karar tasarısıydı ve enternasyonelde kabul edildi. Lenin'in önerisiyle dünyanın ezen milletler ve ezilen milletler olarak ikiye ayrıldığı saptandı. Ancak bu saptama sıradan bir saptama değildi. Bütün tezlerin esası olarak belirlendi. Milletler arası emekçi hareketin devrim stratejisi bu tahlile dayandırıldı. Dipnot, Komünist Enternasyonel kararı için bakınız Sovyetler Birliği Komünist Partisi Bolşevik Tarihi, Aydınlık Yayınları İstanbul Eylül 1975 sayfa 310. V.I. Lenin, Milletler Arası Durum ve Komünist Enternasyonel'in Temel Görevleri. Doğu'da Ulusal Kurtuluş Hareketleri, Çeviren Tektaş Ağaoğlu, 3. basım. Sayfa 348-355. Ayrıca bakınız Joseph Stalin, Troçkizm mi Leninizm mi? Çeviren Muzaffer Erdoğuz, 2. geliştirilmiş basım. Sol Yayınları, sayfa 42 ve devamı. Bu konuda geniş bilgi ve tahlil için bakınız Doğu Perinçek, Stalin'den Gorbaçov'a sosyalist devrimi sürdürmek ve kapitalizme geri dönüş. Gözden geçirilmiş 4. basım, kaynak yayınları, sayfa 42 ve devamı. Bütün tezlerin esası belirlemesi kuşkusuz Leninizmin esası diye okunabilir. Aslında Lenin 1910'lu yıllardan başlayarak dünyanın iki kampa ayrıldığını saptamıştı. Dipnot, V.E. Lenin, On the Slogan for a United States of Europe, August 23, 1915, Avrupa Birleşik Devletleri şiarı üzerine 23 Ağustos 1915, Collected Works, Cilt 21, Progress Publishers, Moskova 1974, sayfa 339-343. The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination, Thesis, January-February 1916. Sosyalist Devrim ve Milletlerin Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı, Tezler, Ocak-Şubat 1916. Collected Works, Cilt 22, sayfa 143-156. Lenin, Über die Junius Broschür, Juli 1916. Junius'un broşürü üzerine Temmuz 1916. Schornik Sosyal Demokrata sayı 1, Ekim 1916'dan aktaran V. I. Lenin Werke, cilt 22, Dies Verlag Berlin 1971, sayfa 310-325. İliç Lenin, Emperyalizm, Kaknoveşi Etap Kapitalizma, Jizni Zinanya Petrograd 1917'den aktaran V. I. Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, Yanvar-Yuni 1916, Kapitalizmin en yüksek aşaması olarak emperyalizm, Ocak-Haziran 1916, Werke Cilt 22, Dies Verlag Berlin 1971, sayfa 189-309. V. E. Lenin, Report of the Commission on the National and the Colonial Questions, July 26, 1920, The Second Congress of the Communist International, Milletler ve Sömürgeler Sorunu üzerine Milletler ve Sömürgeler Sorunu Komisyonu'nun Komünist Enternasyonel'in 2. Kongresi'ne raporu 26 Temmuz 1922 Collected Works Cilt 31 sayfa 240-245. Bir yanda dünya nüfusunun küçük azınlığını oluşturan ezen milletler vardı. Öbür yanda Çin, Türkiye ve İran başta olmak üzere ezilen milletler vardı. Sınıf mücadelesinin ağırlığı bu kamplaşma ekseninde milletler arası alana kaymıştı. Bu durumda Lenin 19. yüzyılın devrim ve sosyalizm stratejisinin temelden değiştiğini belirledi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.